Ayrım 4. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 44. Batum, sonra da Tiflis. Nazım ve Vala'nın bindiği vapur, ertesi gün Batum'a yaklaştı. Bizimkiler heyecan içindeydi. Spartakistlerden dinledikleri sosyalist rejimin ilk uygulamasına tanık olacaklardı. Ama karaya ayak basar basmaz düş kırıklıkları başladı. Onlar, emperyalizmin egemenliğinde olan bir ülkeden kalkıp, sosyalist bir ülkeye geldikleri için herkesin kendilerini kucak açacağını, hani neredeyse çiçeklerle karşılanacaklarını umuyorlardı. Oysa gümrükte karşılarına asık suratlı memurlar ve her yerde görünen tipte kaba saba polisler çıktı. Adınız, babanızın adı, mesleğiniz, sosyal menşeiniz, yani ailenizin sosyal durumu, hangi sınıftan geliyorsunuz? Ne demek yani? Yani babanızın mesleği. Vala babasının son görevinin Beyrut valiliği olduğunu söyledi. Nazım da dedesinin paşalığını. Vay, demek ki siz sömürücü ailelerden geliyorsunuz. Zalim valilerin oğulları ve torunlarınızsınız. Suratlar büsbütün asıldı. Arkasından daha başka sorular. Polisler ve gümrükçüler bizimkilere ter döktürdüler. Sonra peşlerine bir genç takıldı. Türkmüş, orada hamallık yapıyormuş. Babalarınızı taşıyacağım diye tutturdu. Nazım, biz komünist bir ülkeye geldik, insanları sömüremeyiz diyecek oldu. Vala da, doğru dedi, artık proletaryayı ezemeyiz. Hamal bunun üzerine, peki ben nereden ekmek yiyeceğim, demez mi? Gencin elinden kurtulmaya imkan yok. Delikanlı, bedava taşırım diye asıldı da asıldı. Sonunda yüklerini ona taşıtmak zorunda kaldılar. Meğer bizim Türk hamal polis değil miymiş? Buna ne buyurulur? Nazım ve Vala, Batum'da uzun süre kalmak niyetinde değillerdi. Paraları da tükenmişti. Oradan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçeceklerdi. Ama nasıl? Trenle. Bir an önce Tiflis'te Muhittin Bey'i bulmak gerekiyordu. Batum'a vardıklarının ertesi günü sabah erkenden babaları yüklenip gara geldiler. Bir de ne görsünler, gişelerin önünde yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk. Çare yok, sıraya girdiler. Bekle bekle bir türlü kuyruk ilerlemiyor. Tam 8 saat sonunda gişenin önüne vardılar ama gişe kapandı. Eyvah, ne olacak yahu? Yarına kaldınız. Nasıl yani? Sıranızı kaybetmeden olduğunuz yerde bekleyeceksiniz. Yani geceyi gişe önünde mi geçireceğiz? Evet, maalesef başka çare yok. Aksi halde sıranızı kaybedersiniz. Yarın sabah yine en sondan sıraya girip beklersiniz. Akşama kadar size sıra gelir mi hiç belli olmaz. Yapılacak başka şey yoktu. Nazım ve Vala geceyi kuyrukta geçirdiler. Zaman zaman çömelip uyukladılar. Yere uzandıkları da oldu. Bereket ertesi sabah gişe açılır açılmaz ilk biletleri onlar aldı. Kompartmana yerleştiler. Ertesi sabah da Tiflis'e vardılar. Nereye gideceklerdi? Elbette hedef Tanıncı Muhittin Birgen Bey'in kaldığı otel olacaktı. Onların Orient Otel'de kaldığını öğrenmişlerdi. Demek Nusret de oradaydı. Nazım, sevdiği kıza kavuşmanın telaşı içindeydi. Oteli buldular. Nazım heyecanla Muhittin Bey'in oda numarasını sordu. Maalesef efendim, Muhittin Bey birkaç gün önce Moskova'ya hareket etti. Şimdi trendedir herhalde. Yol 11 gün sürer. Ailesi burada değil mi? Eşi ve kayınvalidesi buradalar. Muhittin Bey, Baldız'ın Nusret Hanım'la gitti. Allah Allah! Ne zaman dönerler? Hiç belli olmaz. Siz eşiyle konuşun, o bilir. Nazım ve Vala bu söz üzerine Muhittin Bey'in ailesine haber gönderdiler. Kapılar derhal açıldı. Aile, bizimkileri büyük bir konukseverlikle karşıladı. Muhittin Bey'in eşi Melahat Hanım, ''Çocuklar, başka otel aramanıza gerek yok.'' dedi. Bizim dairenin bir bölümünü size bırakırız. Muhittin dönene kadar burada kalırsınız. Oh, canlarına minnet. Nazım ve Vala hemen otele postu serdiler. Ama işleri umdukları gibi iyi gitmedi. Akşam yemekten sonra otel yöneticisi karşılarına dikildi. Maalesef dedi, burada kalamazsınız. Otelimize dışarıdan adam almak yasaktır. Bizimkiler gece yarısı köhne bir otel bulup yerleştiler. Sabahleyin biraz sohbet etmek için yine Orient Otel'e döndüler. Kapıcı bu kez onları büyük bir saygıyla karşıladı. Beyler, sizi Cumhurbaşkanı kendi evinde bekliyor. Hemen gitmeniz gerek. Bu ne sürpriz? Cumhurbaşkanı Prens Midivani'nin adını Spartakistlerden duymuşlardı. Adamın geçen yıl Ankara'da büyükelçilik yaptığını biliyorlardı. Hay hay dediler. Hemen başkanın sarayına gidelim öyleyse. Sarayı da nereden çıkarıyorsunuz? Cumhurbaşkanı bir apartmanın ikinci katında oturur. Yanınıza bir katip vereyim, o sizi götürür. Yallah, bizimkiler katibin peşinde Cumhurbaşkanı'nın dairesine yöneldiler. Başkan, Nazım ve Vala'yı sevgiyle karşıladı. İkisinin de adını biliyormuş meğer, Tiflis'e geldiklerini duymuş. Misafir mi olacaksınız, dedi. Ben Moskova'ya gidiyorum, siz Orient Otel'de kalacaksınız. Bizimkiler yine dört ayak üzerine düşmüşlerdi. Binbir teşekkürle başkanın yanından ayrılarak Orient Otel'e döndüler ve bir ağırlama, bir ağırlama. Onları bir gece önce kapının önüne koyan otelciler şimdi ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ama bir süre sonra konukluklarının sonu ve artık başlarının çaresine bakma zamanı gelmişti. Nazım ve Vala'nın Tiflis'te tanıdıkları en önemli kişi Ahmet Cevat Emre oldu. Cevat Bey çok ilginç bir aydındı. Onlardan bir kuşak büyüktü. Girit kökenliydi. Şair olduğunu sanıyordu. Savaşçı bir ruhu vardı. Tam 10 dil biliyordu. Öğrencilik döneminde Jön Türk diye yakalanıp Fizan'a sürülmüş, oradan Avrupa'ya kaçmış, kooperatifçiliği öğrenmiş, komünist olmuştu. Ama Kafkasya'ya okul kitabı satmak için gelmiş, arkasından halı ticaretine girişmişti. Hep macera peşinde koşuyordu. İyi de para kazanmıştı. O paralarla altın almış ve onları kuşağında saklıyordu. Son tasarısı Batum'da Türk komünistleriyle birlikte bir gazete çıkarmaktı. Nazım ve Vala'yı da Batum'a götürmek istiyordu. Bizimkilerin ceplerinde para tükenmişti. Şeytan pazarı denen bit pazarında ellerindeki para değeri olan ne var ne yok sattılar. Genelde gittikleri yerlerde biraz Türkçe bilenleri buluyor, onlarla konuşmaya çalışıyorlardı. Ama onların bildiği Türkçe de hiç anlaşılır gibi değildi. Vala Bey anılarında pazarda karşılaştıkları bir Azerbaycanlı ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlatır. Adam Fransızca konuşur mu? Diye denedik. Yok di balam, dedi. Ben Fransa bir danışmirem. Almanca bilir misin ağabey? Yok di. Ben Nimesceni danışmirem. İngilizce? Yok di. Ben Anglicani danışmirem. Rusça? Yok di. Ben Rusicani danışmirem. Gürcüce? Yok di, ben Gürcüceni danışmirem. Farsça? Yok di, ben Farsçani danışmirem. Nece danışırsan? Ben Türkiye danışırım. Meğer adam, Azeri kırması, Tiflis Türkçesi konuşurmuş. Nazım ve Vala baktılar ki, Tiflis'te dikiş tutturamayacaklar. Devrimin de dışında kalmışlar, Ahmet Cevat ve arkadaşlarıyla Batum'a dönmeye karar verdiler. Bu sırada Yeni Dünya gazetesi çıkmaya devam ediyordu. Hepsi oraya yazı veriyordu. Gazeteciliğin yanı sıra Vala'ya Türkçe ders vermesi için bir aile bulundu. Nazım da bir yandan şiirler yazıyor, bunları otelin balkonundan yüksek sesle okuyordu. Meğer Nazım'ı o durumda gören kadınlar ve kızlar, zavallı delikanlı, ne yakışıklı ama delirmiş diyorlarmış. Ahmet Cevat Bey topluluğun yöneticisi durumundaydı. Nazım ve Vala onun odasında kalıyor, yemekleri de orada pişiriyorlardı. Cevat Hoca alışverişi yapıyor, Vala patates ayıklıyor, eti doğruyor, yemekleri de yine Cevat Hoca pişiriyordu. Nazım ise bulaşık yıkıyor ve temizlik yapıyordu. Yemekler de ne yemekti ya? Hoca kaynar suyun içine bir kaşık yağ ve bir bas soğan atıyor, sonra patatesleri tencereye doğruyordu. Gel de yeme. Ama Cevat Bey yaptığı yemekleri çok beğeniyor ve nasıl olmuş diye soruyordu. Nazım'ın cevabı da hep aynıydı. Hoca yemesine katlanıyoruz ama bari bize şu zıkkımı methettirme. İşte tam o günlerde Nazım ile Vala'nın Kafkasya maceralarında önemli bir olay Şevket Süreyya ile tanışmaları oldu. Şevket çok kitap okumuş, akıllı, becerikli bir aydındı. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra bir rastlantı olarak Müfide Ferit Hanım'ın Aydemir adlı romanını okuyunca Türkçü kesilmiş ve Orta Asya'daki Türkleri kurtarmak için yaşamına yeni bir yön vermişti. Ama bir süre sonra komünizmi benimseyerek Türkiye Komünist Partisi'ne girmiş ve bu yüzden hapise yatmıştı. Cezaevinden kurtulduktan sonra da soluğu Kafkasya'da almıştı. Batum'da Nazım ve Vala ile sıkı fıkı dost oldular. Nazım bir gün defterine desenler çiziyordu. Çizdiği desenlerden biri de Batum'da tanıdığı Hikmet Bey adında birinin kız kardeşi Leman'dı. Nazım kaküllü, saçları kurdelili, yuvarlak yüzlü bir kız deseni çizmişti. Şevket bu kıza hayran oldu ve bu kız bana varırsa alırım, dedi. İnanamadılar. Nasıl olur da bir insan Nazım'ın çizdiği bir desene tutulur, dediler. Ama Şevket'in kararı kesindi. Birkaç gün sonra Nazım ona kızı tanıtınca Şevket ne kadar isabetli bir karar verdiğini anladı. Hemen kızı ailesinden istedi ve evlendiler. Leman Hanım da Ahmet Cevat, Nazım, Vala ve Şevket grubuna katıldı. O ara Ahmet Cevat Hoca, Vala'yı kendi işleri için Bakü'ye yolladı. Vala İstanbul'dan getirtilen kitapları ve halıları satacaktı. Ama bu işi beceremedi. Onun aklı fikri Moskova'ya gidip doğru dürüst bir eğitim görmekti. Birkaç gün sonra yeni bir heyecanla Batum'a döndü. Nazım'a kavuşur kavuşmaz, "Yahu bizim burada işimiz ne? Niçin geldik bu ülkeye? Tiflis'teyken Moskova'ya gidip eğitimimizi tamamlamaya karar vermemiş miydik? Böyle giderse biz adam olamayız. Buralarda harcanıp gideceğiz," dedi. "Çok doğru. Ne yapalım öyleyse?" "Hemen bavulları toplayıp Moskova'ya gideceğiz." "Yalnız ikimiz mi?" "Hiç olur mu? Hep beraber gideceğiz. Yani sen, ben, Şevket ve Leman. Ahmet Cevat'ın aklı yatarsa o da bizimle gelir." Sonunda kararlarını verdiler. Moskova'da Şarkiyat Enstitüsü'ne gideceklerdi. Bolşevik Partisi'nin ünlü liderlerinden Orjonikidze'nin o enstitüsü için Türkçe bilen profesör aradığını öğrenmişlerdi. Ahmet Cevat da aday oldu. Böylece Moskova'da yaşamaları kolaylaşacaktı. Hemen yol hazırlıklarına giriştiler. Ahmet Cevat Hoca, Moskova'da para edeceğini sandığı için bol miktarda turunç ve kesme şeker aldı. 11 günlük yolculuğu göze almak gerekiyordu. Eğitimlerini sürdürebilmek için başka alternatif yoktu. Tam bir maceraya atılıyorlardı. Olsun, zaten aylardan beri böyle bir maceranın içinde değiller miydi? Trende bir kompartmana yerleştiler. Ama ilk istasyonda trene bir hücum, bir hücum. Kucağında çocuk olan kadınlar, yaşlılar. Çaresiz yerlerini onlara bıraktılar. Ne yapılır bu durumda? Bütün sağlıklı yolcular gibi onlar da vagonun üstüne çıktılar. Her istasyonda treni aç insanlar bekliyordu. Bir deri bir kemik, gözleri yuvalarından fırlamış çoluk çocuk, kadın erkek ve yaşlılar. O yıl Rusya'da büyük bir kuraklık olmuş, her yer kurumuş, toprak dört parmak genişliğinde çatlamıştı. İnsanlar ağaç kabuklarını, köklerini kemiriyordu. 30 milyon insan açlığın pençesinde can çekişiyordu. Aç insanlar köylerini bırakıp kentlere saldırmış, çöplüklerde ne bulurlarsa yiyorlardı. Köpekler ve kediler de açların elinden kurtulamıyordu. Bu insanlar istasyonda yolculara yalvarıyorlar, her atılan şeyi kapışıyorlardı. İşte Nazım orada gördüklerinden esinlenerek açların göz bebeklerini yazdı. Değil birkaç, değil 5-10, 30 milyon aç bizim. Moskova ve ilk evlilik. 11 günlük bir sefaretten sonra bizimkiler Moskova'ya vardılar. O dönemin en temiz otellerinden lüks otele indiler. Devrimi desteklemek için çeşitli ülkelerden gelmiş olan bütün ünlü komünistler oradaydı. Çoğuyla ilişki kurdular. Herkes ter kokuyordu. Onların giysileri de kir, pas ve bit içindeydi. Anadolu'dan ayrılalı yaklaşık 100 gün oluyordu. Bu 100 günün 51'inde bitten kurtulamamışlardı. Bitler ayıklamakla bitmiyordu. Bitleri biz üretmiyoruz ya, her yer bit dolu. Kurtulamıyoruz diyorlardı. Lüks otele gelir gelmez Nazım ve Vala banyoda tertemiz yıkandılar, çamaşır değiştirdiler. Bembeyaz ütülü çarşaflı yataklarına girdiler. Ama Vala kaşınıyor da kaşınıyordu. Lambayı yaktı, bir de ne görsün. Yine bit içinde. Zile basıp görevliyi çağırdı. Derdini anlattı, bitleri gösterdi. Hizmetçi de şaşırdı. Kadın çarşafları değiştirmek zorunda kaldı. Vala yeniden yatağa uzandı. 10 dakika sonra bitler yine yatağa sardı. Olacak şey değil. Nazım ise yandaki yatakta mışıl mışıl uyuyordu. Onun bit sorunu yoktu. Görevli kadın yine gelip değiştirdi. Ama nasıl oluyor? Vallahi oluyor işte. Hizmetçi gitti. Vala az sonra bir de baktı ki bitler yatağın ayaklarından çıkıyor. Peki nereden geliyordu bu bitler? Demek ki yatağın altından. Peki yatağın altında ne vardı? Nazım'ın kirli çamaşırları. Meğer Nazım kirli çamaşırlarını Vala'nın yatağının altına atmış. Neyse, çamaşırlar bir torbaya konup banyoya atıldı ve iki arkadaş o gece nefis bir uyku çekti. Ertesi günlerde Nazım ile Vala, KUTV denen Doğulların eğitimine ayrılmış üniversiteye yazıldılar. Önce ikisi de Fransızca bölümüne gönderildi. O bölümde fizik, kimya ve biyoloji okunuyordu. Nazım öte yandan üniversite kulübünün gösterilerini düzenlemeyi ve dekorasyon işlerini de üzerine aldı. Ahmet Cevat da Şarkiyat Enstitüsü'nde hocalığa başladı. İşte o sıralarda Nazım'ın yaşamında yeni bir dönem açıldı. İstanbul'da unutamadığı genç kız, Tanıncı Muhittin Bey'in baldızı Nusret Moskova'ya geldi. Oysa Nazım o günlerde Sofia Isokovna adında bir kadınla sevişiyordu. Nereden nereye? Nazım ve Vala bir gün bir ormanda gezintiye çıkmışlardı. Kadınlı erkekli, neşeli bir grupla karşılaştılar. Sofia da onların arasındaydı. Güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Kadınlar Nazım'a Fransızca biliyor musunuz diye sordular. Elbette, nasıl bilmem. Öyleyse siz de bize katılın. Derhal. Ormanda şarkılar söylendi, gitarlar, balalaykalar çalındı. Sofia'nın haydi bizim eve gidelim teklifi üzerine hep birlikte Sofyalara gittiler. Vodkalar içildi, havyarlar yendi, bur patlasın, çal oynasın. Hiç kimsenin saat umurunda değildi. Sofia Nazım'dan çok hoşlandı. Meğer Nazım onun hayallerinin erkeğiymiş. Öteki kızlar da Vala'nın saçını okşadılar, öptüler. İşte Nazım-Sofia ilişkisi böyle başladı. Meğer Nazım böyle bir ilişkiye çoktan hazırmış. Sofia, yaşı 50'ye yakın, hoş ve zarif bir kadındı. Evliydi ama kocası bir dansöze aşık olmuş, onu ve iki çocuğunu bırakarak gitmişti. Evine 10 günde bir uğruyor, karısıyla hiç ilgilenmeden çocuklarını görüp gidiyordu. Sofia, 3 odalı bir evde kalıyordu. Bizimkiler ertesi gün yeni dostlarıyla buluşup ormanda yabani çilek ve mantar topladılar. Yine şarkılar söylendi, balalaykalar çalındı. Sofia Nazım'a tutulmuştu. Sofya'nın bir arkadaşı da Vala'dan hoşlandı. Oh, gel keyfim gel. Ama 1922 yılında Nusret ansızın Moskova'ya gelince Sofya'nın pabucu dama atıldı. Muhittin Bey Nusret'i oraya bir rahatsızlık dolayısıyla göndermişti. Nusret'in amacı Almanya'ya gidip eğitimini orada sürdürmekti. Ama vize alamadığı için gidemedi ve Nazım'la buluştular. Nazım sonunda sevdiğine kavuşmuş oluyordu. Nusret de Nazım'a sırılsıklam aşıktı. Ama onunla birlikte olmak büyük cesaret işiydi. Çünkü eniştesi, baldızının asla Nazım'la beraber olmasını istemiyordu. Kadın ilişkileri bakımından onun Nazım'a hiç güveni yoktu. Nazım'ı büyük bir macera adamı olarak görüyor ve baldızının ona tutulmasından korkuyordu. Ama Nusret eniştesini dinleyecek durumda değildi. Ne olursa olsun Nazım'la beraber olmayı aklına koymuştu. Nusret, Moskova'ya geldikten kısa bir süre sonra Nazım'a, ''Eniştemin güvenini kazanmak için mutlaka evlenmemiz gerekiyor.'' dedi. ''Öyle mi? Yalnız enişteni mutlu etmek için mi benimle evlenmek istiyorsun?'' ''Yo, seni çok seviyorum. Sensiz yapamayacağımı anladım. Biliyorum, sen de beni seviyorsun. Evlenelim Nazım.'' ''Evet, ben de öyle düşünüyorum. Seni ilk gördüğüm günden beri hiç unutamadım. Beni büyüledin, farkında değil misin?'' ''Ben de sensiz yapamayacağım. Zaten birlikte yaşayıp gidiyoruz. Ne gerekiyorsa yapalım.'' Herkesin ağzını tıkamış oluruz. Nazım bu kararını dostlarına bildirdi. Buna ne Vala karşı koydu, ne Şevke Süreya, ne de Cevat Hoca. Hemen gerekli işlemleri yaparak evlendiler. Ve bu mutlu olayı hep birlikte kutladılar. Nusret ile Nazım çok iyi anlaşıyorlardı. Nusret eve sık sık Nazım'ın arkadaşlarını çağırıyor ve çok tatlı eğleniyorlardı. Kimler vardı gelenler arasında? Profesör Sadrettin Celal, Antel. Sakallı Celal, Yalınız. Vedat Nedim, Tör. Ama ne yazık ki bu evlilik uzun süre aynı mutlu havada devam etmedi. Muhittin Bey evlilikten hiç hoşlanmadı. Nusret'i Nazım'dan ayırmak için elinden geleni yaptı. Şöyle diyordu bir mektubunda. Kızım, aklını başına al, gel vazgeç bu sevdadan. Her sözüyle, her hareketiyle her şeyi isyan etmiş, hatta saçları bile berberin tarağını isyan etmiş bu adamla. Senin gibi munis ve uysal bir kız geçinemez. Hevesin sönmeyecekse bile yaz tatilini geçirmek üzere Kafkasya'ya gel. Annenin, ablanın ve benim seni çok göresimiz geldi. Hasretimizi dindirelim, yine kocanın yanına dönersin. Bu mektuplar Nusret'i etkiliyordu. Bir yanda sevdiği, hayran olduğu eşi Nazım, öte yanda bu evliliği isyan eden ailesi. Nusret bunların etkisinde kalarak bir gün Nazım'a şöyle dedi. Bizim de herkes gibi bir yuvamız, cici bici bir evimiz olsun istemez misin Nazım? Evet. Ben de bir yuvamız olsun isterim ama serçe yuvası değil, kartal yuvası. Bu macera seni yormuyor mu? Her akşam ben evimizde seni bekleyeyim, huzur içinde mutlu yaşayalım. Sana mı kaldı dünyayı düzeltmek? Yarın öbür gün İstanbul'a döner yerleşiriz, bu macera sona erer, değil mi Nazım? Bu sözler Nazım için büyük bir düş kırıklığı oldu. O Nusret'in yavaş yavaş devrimci bir havaya girerek, onun coşkulu yaşamına alışacağını, düşüncelerini paylaşacağını umut ediyordu. Hiç de öyle olmadı. Nusret'in kafasında başka hayaller vardı. Nazım ne kadar denediyse de karısını, ailesini etkisinden kurtaramadı. O hırsla Gövdemdeki Kurt şiirini yazdı. Sen benim minare boyunda çam gövdeme, yumuşak beyaz bir kurt gibi girdin, kemirdin. Ben bağırsaklarımda solucan McDonald'ı besleyen İngiliz amelesi gibi taşıyorum seni içimde. Biliyorum, kabahat kimde? Artık birlikte yaşamalarına imkan yoktu. Ortak yaşamları ancak bir yıl sürmüştü. Muhittin Bey, Nusret'in Kafkasya'ya dönmesini istiyordu. Nusret döndü. Sonra da hep birlikte İstanbul'a gittiler. Nazım, Nusret'in durumunu bilmiyordu. O günlerde kardeşi Sami'ye yolladığı bir mektupta şunları yazıyordu. Samuşum benim. Nusret İstanbul'a gelmiş ama görmedik diyorsun. Doğrusu bu işe benim aklım ermiyor. Bir aydan fazladır ki ondan hiç mektup alamadım. Ne oldu, ne yapıyor, lütfen tahkik edip bana bildir, hem de süratle. Nusret bir süre sonra Nazım'ın babası Hikmet Bey'lere uğradı ve birkaç gün onlarda kaldı. Hikmet Bey, işin ayrıntılarını bilmiyordu. Nusret'i çok beğendi ve bağrına bastı. Nazım'ın halalarından biri Nusret'i hiç beğenmedi. Ona göre kızın kafası iri, gözleri budak deliği gibi küçük, burnu yassı, yüzü de soluktu. Hala bu hoşnutsuzluğunu her fırsatta kıza belli ediyordu. Nusret'in bütün huzuru kaçtı ve Nazım'ın ailesiyle hiç anlaşamayacağını anladı. Öte yandan hastalığı da ilerliyordu. Bir süre sonra tedavi için Macaristan ile Çekoslovakya arasında bir sanatoryuma gönderildi. Bizimkiler artık Moskovalı olmuşlardı ama kolay mıydı Rusya'nın o buz gibi havasına alışmak? Sıcaklık bazı günler sıfırın altında 30'a kadar düşüyordu. Ayaklarına kat kat çoraplar giyiyor, üzerlerine yünler sarıyor, keçi ayakkabılarının içinde soğuğu önleyecek şeyler koyuyor ama yine de donuyorlardı. 4. ayrımın sonu, sayfa 55.